Cümleten selamünaleyküm. Portakal Ağacı Podcast'lerde Ramazan özel sohbetlerimizde vaize Merve Safalikoğlu ve ben Hatice Özdemir Tülin'le tekrar beraberiz. Bugün inşallah Nasır suresi devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah vaktimizin kıymetini bilenlerden eylesin bizi inşallah. Peki gelene dek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sabrettiyse 23 yıl kendimize dönüp bakmamızı nasip eylesin. Öyle sabredebildim mi? Onun gibi sabredenlerden olayım inşallah. Duasını çokça edenlerden eylesin. Estağfirullah. Bismillah. İzâ câe nesrullâhi vel fethû ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâcen. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhû innehû kâne tevvâbâ. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde bir, iki, İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tevbeleri çokça kabul edendir. Şimdi burada birkaç kilit mana var. Fetih. Hangi fetih kastediliyor? İki. İnsanlar akın akın ne zaman Allah'ın dinine girdiler? 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevbe eden bir kul değil miydi? Af dileyen bir kul değil miydi? O ismet sıfatına sahip değil miydi? Neden tekrar bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dile getiriliyor? Allah'ın yardımı, Allah'ın yardımından maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke putperestlerine ve tüm düşmanlarına genel olarak gelen yardım ve zafere kavuşturması Rabbimizin onu. Bir de fetihten kasıt dinin son şekli olması. Bak onu söylemedim, onu başta söyleyebilirdim. Haticeciğim, son sure olarak yorumlanıyor. Son ayetlerden bir tanesi diyeceksin sen şimdi. El-yama ekmentü lekum dinnekum, hani bu ben sizin bugün dininizi tamamladım değil mi son ay? O da son ayetlerden bir tanesi. Sure olarak son ayet rivayetlerde Nasır suresi olarak geçiyor. Tam da zaten manası da bunu ihtiva ediyor. Anlamamız da güç değil. Fetihlerin fethi olarak Mekke fethi kastediliyor bu rivayete göre. Ya da tüm fetihler de kastediliyor diyen rivayetlerimiz var. Bir de mecazi olarak Allah Resulüne verilen ilimler, dünya nimetleri, cennet, bunun gibi müfessirlerimizin rivayetleri de yorumlarda var. Bir de Allah bir yardım lütfettiğinde, bir nimet lütfettiğinde bunu anmamız isteniyor. Şimdi benim kendime çıkaracağım dersini, şu dersi kazasız belasız yükleyebilsek benim ne yapmam lazım? Allah'ın izniyle çokça hamd etmem lazım. Yani ben sadece dünyevi işlere değil, ahiretle hem de dünya ile ilgili işlerim gerçekleştiğinde de çokça hamd etmeliyim. Yani namaz kılabiliyorum elhamdülillah. Oruç tutabiliyorum elhamdülillah. Şu anda bir şey anlatabiliyorum Allah'ın dinine dair elhamdülillah. Çoluğum çocuğum, onlara karşı dini vazifelerini yerine getiren bir ebeveyn olarak görünebiliyorum. Allah bana bunu nasip etti elhamdülillah. Böyle bir tavır içerisinde olacak Müslüman inşallah. Bir de Mekke'nin fethinden sonra Hatice'ciğim Arap kabileleri savaşmaksızın akın akın, fevç fevç, grup grup, birlik birlik, bölük bölük gelip Müslüman olanlar, hatta Hicri 8. yıla bu sebepten biz Hicri 8-9 bilemedim. Yani Mekke'nin fethinden hemen sonraki yıla biz Senetül Vufud diyoruz. Yani efendim heyetler yılı. Hatta mesela Medine'ye gidince soruşturabilirsiniz. Üstüvenetül Vufud diye bir direk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdıktan sonra o kadar çok bölük bölük insan geliyor ki diyelim ki mesela o kabilenin reisi geliyor ki orada oturuyor ve artık bir direk belliyor kendine. Orası Dışişleri Bakanlığı gibi düşünün. Orada oturuyor ve yavaş yavaş sırayla heyetleri kabul ediyor. Rabbim o güzelliği ona nasip ediyor. 21 yıl sabretmesinin sonunda. Fevç fevç insanlar savaşmaksız geliyorlar. Bir de şöyle bakalım. Sevr de sadece Hazreti Ebubekir yanında vardı. Binlerce sahabeyle birlikte Mekke'yi fethetti ama. Şimdi ciddi bir çıkış görüyoruz. Bu da bir insan gönülleri fethi olarak da bakılabilir. Bu sebeple de Allah bizden hamd etmemizi istiyor. Bir diğer mevzu da demin kısaca bahsettiğimiz gibi, soru ile bahsettiğimiz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in günahtan korunduğunu biz biliyoruz. İsmet sıfatına sahip. Neden günahtan korundu? Bunu çok basitçe açıklayalım Hatice'ciğim. Şimdi ben bir oyun oynuyorum, bilgisayar oyunu oynuyorum. Burada hatalarım var, değil mi? Hatalarım olabilir benim. %100 kendimden kaynaklı işler olarak günahlar. Evet, bu tarafta duruyor ama bir oyun benzetmesi yapalım biz. Ben hatalar yapıyorum ama sonra bana birdenbire bonus veriliyor Hatice'cim oyunda. Bonus. Diyor ki belli bir puanı aştığınız için diyor size bonus verildi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahtan kendini o kadar korudu ki ona ismet sıfatı verildi. Yani göremediği günahlardan da korundu. Allah Teala her günümüzü bilmiyor mu? Yani şimdi Merve'nin sadece efendim bugün kaçıymış? 28 Nisan 2020'sini mi biliyor Allah? Yok. 2030'unu da biliyor yaşayacaksa eğer, 2040'ını da biliyor yaşayacaksa eğer. Şimdi Allah ileride çok dikkat edeceği için kendisine şunu biliyoruz biz rivayetlerden. Çocukken çalgılı çengeli bir yere gidecekken uyku veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu ortamdan koruyor. Ama şunu diyebilir miyiz? O zaman Allah beni de korusaydı niye onu korudu? O zaman ben de korunsaydım, ben de ismet sıfatına sahip olsaydım böyle olurdu. Hayır. Bir bonus kazanma gibi düşünün oyunda. Siz belli bir puan yapıyorsunuz, ondan sonra size bonus geliyor. Turu atladığınız zaman belli bir puan geliyor. Çok basitleştirerek böyle anlatabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğüne, duyduğuna, baktığına, efendim hissettiklerine o kadar dikkat ediyor ki Rabbimiz onu ismet sıfatıyla diğer günahlardan da koruyor. Demek ki bundan sonra da hala Allah'a hamd etmekle sorumlu. Yani ben ismet sıfatına sahibim. Yani tamam, ne yaparsam yapayım demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe hadisinden biliyoruz. Ne diyordu Hazreti Ayşe'ye? Ağlıyor, yüzü toprak içinde kalıyor. Biliyorsunuz evler topraktan o zaman. Kuru bir toprak gibi düşünün ama artık o kadar ağlıyor ki secde yeri ıslanıyor ve yüzü çamur oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe kalkıyor. O karanlıkta onun ağladığını, o sıkıntı halinde olduğunu görünce ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş günahların affedilmedi mi? Niçin böyle kendine eziyet ediyorsun dediği zaman ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hamdeden, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olayı bizim gibi kısırca değerlendirmiyor. Gayet kapsamlı, bütüncül bir bakışla hadiseyi çok iyi özümsemiş ve onu bize yansıtıyor. Yani ben korundum, o zaman ne yaparsam yapayım. Zamanlar üstü bir Rabbimiz var. Önünü de gören, sonunu da gören bir Rabbimiz var. Biz de öyle yapacağız inşallah. Ben şu an şu nimetlerin içindeyim. Çok hamd ediyorum bu nimetlere. Şöyle sırtımı dik tutabiliyorum. Hamdolsun. Elhamdülillah. Nefes alabiliyorum. Hamdolsun. Yaptığımız işleri küçük görmeyeceğiz. Şu anda fasulye ayıklayan bir hanım var diyelim ki. O işini küçük görmeyecek. Her o fasulyeye bıçağı batırdığında, kestiğinde diyecek, ah ben bunu da yapabiliyorum. Hamdolsun. Hamdolsun. O soğanları karıştırırken diyecek ki, hamdolsun şunu yapabiliyorum. Maalesef Hatice'ciğim, ben kendi hastalığımdan bahsedeyim. Sonra da sana bir soru sorayım. Bir gün içerisinde yaptıklarımı küçük görme hastalığı var bende. Yani akşam oturup şöyle bir bakınca diyorum ki ya elhamdülillah ortalığı da süpürdüm de sildim de efendime söyleyeyim şunu da yaptım bunu da yaptım. Herkes kendi işlerini düşünsün oradan empati kursun. Şunu da yaptım demem. Ama gün içinde şöyle geliyor bana o anı yaşarken, o günü yaşarken ne işe yarıyorum ki ben şimdi? Ne yapıyorum ki ümmet için? Vesaire. Böyle bir suçlayıcı ben var. Fakat bunun kaynağını gittim buldum. Yine de bence şeytan. Çünkü ümitsizliğe, derin bir ümitsizliğe insanı ittiriyor. Bir şey daha bu soruyla ilgili. Tevdi diye de anıyor Saadet Efendilerimiz. Neden? Vedalaşma suresi diyorlar. Bu da çok tatlı bir bilgi. Bir rivayete göre 80 gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ediyor. Yüce naaşı hiç bozulmadan duruyor. Peygamberlere özel bir şey bu. Açsak baksak şimdi bir sakalı dökülmemiş halde orada duruyor. Ama ruhu öte alemlere bu sureden 80 gün sonra irtihal ediyor. Rabbim onun ruhuyla beraber haşrolunmayı bize nasip eylesin. Rabbim onun sancağı altında toplananlardan bizleri eylesin. Şimdi bu sorunun cevabını istiyorum. Sana da böyle bir his geliyor.
Bana gelen his bu 10 dakika, 11 dakika boyunca şu oldu hocam. Bizim bugün elimizdekilere ettiğimiz hamd aslında ileride başımıza gelecek iyi ve kötü şeylere de yön veriyor. Yani hani bunun hep biz şey değil, çok iyi şeyler oldu da çok büyük şeyler olunca hamd etmek değil. Ama kendi çapımıza göre Rabbim bize ne nasip etmişse ona ne kadar hamd edebiliyoruz? Ona aslında hamd edebilme ölçümüz belki hani sen anlattın ya Resulullah'ı çok kendisini günahlardan koruduğu için şimdi gençler buna şu anda kutu açma diyorlar. Oyunda kutu açılıyor diyorlar. O işte ismet sıfatı kendisini çok koruduğu için Rabbim zaten ilerideki başına gelebilecek kötü şeylerden de korumuş onu. Yani biz bugün ne kadar hamd edebiliyorsak belki Rabbim ileride bize hiç aklımıza gelmeyecek şeyler verecek ya da başımıza gelmesinden korktuğumuz şeylerden koruyacak. O çok hamd eden bir kuldu diye.
Ya şöyle mi diyorsun? Mesela ben şimdi şu anda bir günahla karşı karşıya değilim diyelim ki. Dua ediyorum, dua ediyorum, dua ediyorum, dua ediyorum. Ve sonra o günahla mesela işte gıybet en çok hanımların sıkıntısı. Karşılaştığımız en çok günah. Bu gıybet kapıma geliyor. Ama o anda o kadar çok dua etmişim ki sanki o dualar geliyor. Ne dedin? Kutu açılıyor birdenbire. Efendim, oradan bir destek. Bir destek. Evet, hadi dedim evet. Şu podcastleri dinleyen, bunu anlatmam lazım. Hem de o kardeşime selam olsun. Podcastleri dinleyen, bana zaman zaman yazan bir kardeşim vardı. Çok özel bir sorununu açtı bana. Geçtiğimiz, yani Şaban ayı içerisinde. Dedi ki hocam eşimin çok kötü bir bağımlılığı var. Müstehcen videolar izliyor. Çok kötü bir bağımlılık. Ve kesinlikle hiç de vazgeçesi de yok. Ne yapabilirim? Konuştum, anlattım. O bana anlattı, ben ona anlattım. Sabır telkin ettik birbirimize. Sonra ben böyle güvenilir ağzı dualı arkadaşlarıma dedim ki ya böyle bir hanım var. Buna dua edebilir misiniz? Ama kimsenin de birbirine haberi yok yani. O kadar hanımın kim olduğunu ne ben biliyorum ne onlar biliyorlar falan. Ondan sonra onlar da diyor ve o arkadaşlar bana diyorlar ki yahu benim için bu hanıma çok sıkılıyor. Bu hanım benim aklımdan çıkmıyor. Ben buna sürekli dua ediyorum diyor hepsi falan. Allah Allah falan. Sonra evveli gün bir tane mesaj. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yine yazışma üzerinden. Hocam eşim Ramazan 1 bu işi bıraktı. Allah'ın izniyle. Bu evde olmak bana efendim çok iyi geldi. Ben kendime geldim. Ben nasıl bir bataklığın içindeymişim dedi. Namazına başladı. Bu işi bıraktı. Orucunu tutuyor. Çocuklarımızla ilgileniyor. Hocam sanki bilmiyorum sihirli bir değnekteydi. Şimdi ben o sihirli değneğin ne olduğunu biliyorum. Ne? Günahsız bir Müslümanın diğer Müslümana duası. Yani o hanımefendi günahkar değildi zaten de. Bir onun duası belki 10 duaya dönüştü. Allah razı olsun hep dua edenlerden. benim birisi için içimin sıkılması hayra dalalet olabilir. Ben ona dua edebilirim. Hatice'cim çok küçük görüyoruz duayı. Şahsım adına söylüyorum. Yani bu kadar gözümün önünde mucize gerçekleşiyor. Ama yine de diyorum ki Allah'ım yani hani dua tavsiye ederken şöyle diyorum. Duadan başka yapacak bir şeyimiz yok. Arkadaş senin duadan başka zaten yapacak bir şeyin yok. Ya dua senin en kıymetli şeyin. Rabbim bol dua edenlerden eylesin.
Bir de biz sanki yani hamd etmek çok ağrımıza mı gidiyor, nefsimize bilmiyorum. Hani ya da kendimizi fazla mı nefsimizi kabartıyor? Çünkü mesela hani işte özellikle sosyal medyadan sonra bu daha fazla. Nereye baksak ya da hani neye baksak kendimizle kıyaslıyoruz.
İşte kıyas kültürü.
Evet evet. İşte onun çocukları usluymuş, bir tek benimkiler mi böyle? İşte onun evi çok düzgünmüş, bir tek bende mi yerler Legodan mayın tarlası gibi işte oyuncaklar bence. Sürekli halbuki diyorum hani baktığın zaman sürekli bir kıyas şeysiyle yaşıyorum.
Çok doğru.
Ona bakıp da ya maşallah bu kardeşime ya bana belki çok şey geliyor bilmiyorum. Hani hiç diyor muyumdur acaba ben kendimi kıyasladığım işte daha çok işte yabancı bloklarla vesaire. Allah'ım diyorum evleri mum gibi her taraf beyaz, yerler beyaz, duvarlar beyaz. Bütün cam eşyalar çiçekler içerisinde duruyor. Çocuklar sürekli bir düzgün şey. Ben de diyorum ki özellikle karantina günlerinde 4 gün olmuş bu çocuk hala aynı kıyafetle. Yavrum sakın online derste kamerayı açma öğretmen de hala aynı kıyafet görecek. Ama kendinize hamd ne kadar hamd ediyoruz?
Yani kusurlara daha çok mu odaklanıyoruz diyorsun?
Evet, evet, kendi eksikliklerimize daha çok odaklanıyoruz. Belki şeytan bizi onlarla meşgul ediyor.
Çok güzel.
Lisedeyken bu şükretme olayına ya da bilmiyorum insan imtihanları olayına çok kafayı takmıştım. Çok korkuyordum işte benim imtihanım ne olacak diye. O zamanlar şey diye dua ediyordum. Rabbim sen beni ne kadar şükredebiliyorum diye imtihan et. Sonra dedim ki bu o kadar aslında ağır bir şey ki. Yani sürekli şey diyordum işte Rabbim sen bana o kadar iyi şey ver ki. Sonra bak bakalım ben yeterince şükrediyor muyum? Benim imtihanım bu olsun.
Allah.
Ben yıllarca böyle dua ettim. Diyorum ki bir insanın şükürsüzlüğü o kadar büyük bir imtihan ki aslında.
Tabii tabii. İki açıdan da yani sabredememek de şükredememek de bir de şöyle dedim mesela sadece ben sabır imtihanındayım yahut sadece şükür imtihanında. Hayır mesela eşimin bu huyuyla sabır imtihanındayım ama eşimin diğer huyuyla şükür imtihanındayım. Ya şimdi işte hani efendim şunu yapıyor şunu iyi yapıyor. Tamam bununla şükür imtihanındayım ama şunu hiç bilemez çocuğum. Onunla da sabır imtihanındayım. Yani bir kişi de sadece bir yönden de imtihanlı değil aslında. Hayatımdaki şeylere bakıp nerelere sabır, nerelere şükür. Bunu bakmam gerekiyor. Ama peygamberani bakarsak her şey şükür, her şey hamd. Yani aslında peygamberani bakarsak her şey şükür, her şey hamd dolu. Bu da değişik bir şey. Rabbim onlar gibi yani bakamıyoruz ama ne diyeyim artık. Onlara benzemeyi çok istemek bize nasip etsin. Elhamdülillah Ramazanımıza. Şunu bir daha vurgulayacağım yani sonunda. Çok kıymetli vakit. Çok kıymetli. Aman. Şimdi şeyden evvel Wi-Fi'den bağlanamadık. Veriden bağlandık Hatice'cimle ses kaydı yapabilmek için. Dedi ki hocam çok dizi izleniyor ya o yüzden yani işte dersler izleniyor, diziler izleniyor. Lütfen yani diyecek başka bir kelime bulamıyorum. Biz sapıklık izleyemeyiz, yapamayız. Bir Müslümana yakışmaz asla. Hocam işte sanatsal diğeri falan. Ya sanatsal bir sürü şey var. Yapmayalım, etmeyelim. Açın minyatür bakın, Ebru bakın, tesip bakın. Yani böyle bir şey olabilir mi sanat? Böyle bir sanat yok. Kimse kendini kandırmasın. İşte o kafamı dağıtmama vesile oluyor. O kafa bir dağıtılır bir daha toplayamazsın. Yapma güzel kardeşim. Yani bir şeyi kolay kolay yapma demem ben. Hep dikkat etmeye çalışırım. Ama bunu yapmayalım. Bu çok fena. İnsan kayıyor. İnsanın ruhu kayıyor, nefsi kayıyor. Onlar gibi konuşmaya başlanılıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbimizi bu illetten korusun. Biz de ne yapalım? Kardeşlerimize dua edelim. Şimdi mesela bunu dinleyen on binlerce kişi var. Diyelim ki o ona gönderdi. Diyecek ki Allah'ım bu sıkıntıya düçar olan kardeşlerimize böyle bir bağımlılık haline getirmiş. Dizi bağımlılığı haline getirmiş kardeşlerimize. Oyun bağımlılığı, porno bağımlılığı neyse artık onu yardım eyle diye çokça da biz de dua edelim inşallah. Allah yardım
eylesin. İnşallah hepimizin inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir ders oldu hepimiz için. Dinleyen kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yarın inşallah tekrar devam edebilmek duasıyla. Cümleten selamünaleyküm.